أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة فاتحة. فاتحة الكتاب. أم الكتاب. سورة الحمد. سورة الحمد لله رب العالمين. الوافي، الكافي، السبع المثاني. Bu surenin bu isimleri var. Allahu Teala bu sureyi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği kitabında indirmiştir. Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de bir benzeri yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir bütün halde indirilmiştir. Fatiha, Alak, Müddettir, Müzzemmil, Kalem suresinden sonra Peygamber aleyhissalatü vesselama Mekke'de indirilmiştir. Alak'tan ilk 5 ayet, Müddettir'den ilk 5-6 ayet, Müzzemmil'den bir ayet grubu, Kalem'den de öyle ama Fatiha bir bütün halinde indirilen ilk sure olmuştur. Sıralamada da ilk birinci sıraya yerleştirilmiştir. Sıralama Allah'ın sıralamasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail her gelişinde bu sureye bu sureden sonra, bu ayeti bu surenin içinde şu ayetlerden sonra yerleştir diyordu ve Efendimiz düzenlemeyi ona göre yapıyordu. Fatiha suresinin diğer kitaplarda olmadığını ve yalnız Kur'an'da indirildiğini söylemiştim. Dikkat ederseniz, isim olarak da diğer surelerden daha fazla bir isme sahip. Bu isimlerin üzerinde birazcık düşündükten sonra sureyi anlamaya çalışalım Allah'ın izniyle. Suretül Fatiha, Fatiha suresi, Kur'an'ın ilk başlangıç suresi. Kur'an bu sure ile açılmaktadır ve Kur'an bu sure ile başlamaktadır. Fatihatül Kitap, kitabın başlangıcı. Aynı anlamda Suretül Hamd, Hamd suresi. Suretül Hamdülillahi Rabbil Alemin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin suresi. Ümmül Kur'an, Kur'an'ın anası. Ümmül Kitap, kitabın anası. El-Vafi, yeterli. El-Kafi, her şeye yeterli. Gibi isimleri Fatiha suresinin bize şu çağrışımda bulunduruyor. Bütün Kur'an'ı özetlerseniz karşınıza Fatiha suresi çıkar. Fatiha suresini açarsanız karşınıza Kur'an çıkar. Bu, Fatiha suresini anlamamızı da gerektiriyor. Fatiha suresini anlamak demek, bütün Kur'an'ı anlamakla doğru orantılı, özdeş demektir. Bunu biraz daha açayım isterseniz. Fatiha suresi Ümmül Kur'an, Ümmül Kitapsa, Kur'an'ın özeti, kitabın özeti ise, bundan sonraki tüm sureler, 113 sure, Fatiha suresinin açılımı demektir. Bakara suresi Kur'an'ın onda biri olduğundan dolayı, Fatiha'nın içeriğini, muhteviyatını onda bir biliyor demektir. Âl-i İmran'ı bilen, biraz daha Fatiha suresinin açılımına ve bilgisine sahip olmuş demektir. Nisa Maide Enam'ı da bilen, daha da fazla, Kur'an'ın yarısını bilen, Fatiha'yı yarı anlamda bilmiş, Kur'an'ın tamamını anlayan ve bilen ise, Fatiha suresini bir bütün halde bilmiş ve anlamış demektir. Her gün mutlaka namazlarda okunmasını Peygamberimizden emir aldığımız bu sureyi ciddi anlamda anlamak zorundayız. Ve anlaya anlaya, duya duya bu sözleri söylemek zorundayız. Fatiha'yı anlamakla, Kur'an'ı anlamakla özdeş diyoruz. Peki bunu ne yapacağız? Allah'ın yardımıyla Fatiha suresini şu anda bildiğimiz kadarıyla anlaya anlaya, duya duya okumaya devam ederiz. Ama Kur'an bilgimizi de artırmaya devam ederiz. Çünkü Fatiha'yı bu kadar bilgimizle, diyelim ki 100 ayet bilgimizle Fatiha'yı anlamayı yeterli görürsek, 100 ayetlik bir Fatiha Kur'an'ın kaçta biri olur? 600 ayetlik bir Fatiha bilgimiz Kur'an'ın ancak onda birini bilmemizle özdeş olunca şüphesiz ki bu Fatiha anlayışımız da onda bir olacaktır. Ama biz her gün, her hafta daha fazla ayet, daha fazla sure bilincine ulaşacağız ki Fatiha suresini okuduğumuz zaman topyekün Kur'an gözümüz önünde canlanabilsin ve topyekün Kur'an'la Fatiha suresini okuyabilmiş olalım Allah'ın izniyle. Fatiha suresi 7 ayettir. Es-Seb'ul Metani ismi de bize bunu hatırlatır. 7 ahenkli ayetten oluşan bir sure. 7 ahenkli ayetten oluşan bu sureyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan naklettiği bir hadisle de Salat ismiyle isimlendirilir. Fatiha suresini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan naklettiği bir hadisi kutsi'de de Salat ismiyle isimlendirir. Salat biliyorsunuz hem namaz anlamına gelir hem de dua anlamına. Fatiha suresi kendisi okunmadan namaz olmayınca namazla bütünleşen bir suredir. Bir anlamda namazdır. Namazda en önemli konumu Müslümanın dua olunca da Fatiha da dua cümlelerini içerdiğinden dolayı aynı zamanda da duadır. Rabbimiz Teala Fatiha suresini Salat ismiyle isimlendirdi ve sonra bu konuya biraz açıklık getirdi. Ben de Allah'ın izniyle Fatiha suresini bu açıklıkla açıklamaya ya da izah etmeye çalışayım. Rabbimiz Teala salatı ben kulumla kendi aramda ayırdım, taksim ettim diyor. İlk ayetleri kendine aittir. Ortadaki bir ayet kulu ile kendisinin sözleşme, ahitleşme, akitleşme, misak ayetidir. Sonraki ayetler ise Allahu Teala'nın Müslüman kullarına lütfettiği hediyeleridir. Ve bu bağlamda da sureyi anlamaya çalışalım Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Surenin ilk ayeti. Eğer Bismillahirrahmanirrahim'i bir ayet, müstakil bir ayet kabul edersek, eğer Bismillahirrahmanirrahim'i ayet kabul etmezsek, Fatiha suresinin ilk ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Bismillahirrahmanirrahim'i müstakil ayet kabul etmez, birinci ayetle birlikte değerlendirirsek, Fatiha suresinin ilk ayeti Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Buna göre ikinci ayet, Errahmanirrahim, üçüncü ayet Maliki Yevmiddin, dördüncü ayet İyyâke Nâbudu ve İyyâke Nestaîn, beşinci ayet İhdina Sırâtel Müstakîm, altıncı ayet Sırâtel Lezîne En'amte Aleyhim, yedinci ayet Gayril Mağdûbu Aleyhim. Bismillahirrahmanirrahim'i müstakil ayet kabul edersek, 1. Bismillahirrahmanirrahim, 2. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, 3. Errahmanirrahim, 4. Maliki Yevmiddin, 5. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, 6. İhdine sırâta müstakîm, 7. Sırâta lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veled dâllîn. Bismillahirrahmanirrahimle Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i tek ayet kabul edersek, durum bir önceki anlattığım gibidir. Dikkat ederseniz, Kur'an'ı okumaya başladığımız zaman söylediğimiz lafız, sözlük ya da cümle, Euzubillahimineşşeytanirracim, Fatiha'da bir ayet olarak görülmüyor. Peki, bu nasıl yorumlanacak? Rabbimiz Teala Kur'an surelerinden birkaç ayette buyuruyor ki: "Veimma yenzaganneke mineşşeytani nezgun festaiz billah." Sana şeytandan bir dürtü gelirse Allah'a sığın. "Feiza qara'tel Kur'ane festaiz billah." Kur'an okumak istediğin zaman Allah'a sığın. Demek ki şeytanın en fazla dürtüsü Kur'an okumak istediğimiz zaman, Kur'an okumaya başladığımız zaman oluyor ki, Rabbimiz Teala Kur'an okumaya başladığımız zaman da şeytandan Allah'a, kendi zatına sığınmamızı emrediyor. Ve biz bundan dolayı da Euzu billahi mineşşeytanirracim, Euzu billahi semiyil alimi mineşşeytanirracim diyoruz. Böylece Kur'an okumaya başlarken Allah'a sığınmış oluyoruz. Allah'ın kovduğu şeytandan sığınıyoruz. Allah'a isyan eden ve Allah'ın kullarında saptırmak isteyen şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Hiçbir Müslüman yalnız başına "ben şeytanla baş ederim" iddiasında bulunamaz. Şüphesiz ki şeytanın gücü azdır. Allah'a samimiyetle ibadet eden kullar için şeytanın saptırıcı gücü yoktur. Ama şeytanın bu gücünün azlığından hareketle hiçbir Müslüman da "madem ki şeytanın gücü azdır, ben Allah'a güvenmeden, Allah'ın sığınağına ve barınağına kendimi teslim etmeden şeytanla baş ederim" gibi bir yargıya da varmayacaktır. Çünkü Allah'ın desteklemediği, Allah'a tevekkülün hakim olmadığı insanda şeytanın azdırıcılık gücü etkisini gösterebilir. İşte bundan dolayı Müslüman diyor ki "Euzu billahi, ben Allah'a sığınırım. Mineşşeytan, şeytandan. Erracim, kovulmuş, taşlanmış şeytandan. Ben Allah'a sığınırım." Şeytanı Allahu Teala Adem'e secde etmedi diye makamından, derecesinden kovdu. O da Adem sebebiyle Ademoğullarından intikam almak üzere Allah'tan izin istedi. Allah da bu izni verdi. "Git" dedi. "Sen ve sana tabi olanlar cehennemlik olacak." Bu gerçeği de bildirdi. Ve bize de dedi ki Rabbimiz Teala, "bak böyle bir düşmanınız var. Sakın ha sakın o düşmanınızın emrine boyun eğmeyin. Bana teslim olun ve ben sizi korurum ondan." İşte biz de acziyetimizi, güçsüzlüğümüzü, zayıflığımızı bilerek gücüne ve kuvvetine sınır olmayan, büyükler büyüğü, azamet ve celal sahibi olan Allahu Teala'nın himayesine kendimizi teslim ediyoruz. "Aman ya Rabbi, sen bizi koru" diyoruz. Böylece Rabbimiz korumasına alıyor ve korumasına aldığı Müslüman kullarına da şeytanın zarar veremeyeceğini söylüyor. İşte Kur'an okurken de Rabbimizin korumasına, himayesine kendimizi teslim ediyoruz. "Ya Rabbi, Kur'an'a iman ederek, Kur'an'ı senin kitabın olduğunu bilerek okumaya başlayalım. Ya Rabbi, Kur'an'ın yolundan ayrılmayalım. Kur'an'la şaşırmayalım. Ya Rabbi, Kur'an hangi yolda yürümemizi istiyorsa öylece yürüyelim" diyerek Kur'an'ı anlamamızda, Kur'an'ı yaşamamızda şeytanın bize yanlış etkisi olmasın diye Kur'an okurken de Allah'a sığınıyoruz. Ve bu lafı, bu sözü söyledikten sonra işte "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek Fatiha suresini, Kur'an'ı, Kur'an'ın ilk suresini okumaya başlıyoruz Allah'ın izniyle. Fatiha suresini "Bismillahirrahmanirrahim"i ilk ayet olarak değerlendiren anlayışla okumaya başladım. Hangisiyle okursak fark etmez ama besmeleyi de aynı zamanda açıklayalım diye ben böyle söyledim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah adıyla. Rahman, Rahim Allah adına. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Yüklemiyle, öznesiyle, tümleciyle, nesnesiyle bir cümle olurken, fiiliyle, failiyle, mef'ulüyle, Arapça tabirleriyle bir cümle olurken, Bismillahirrahmanirrahim, müstakil, özgün bir cümle değildir. Bismillahirrahmanirrahim, yüklemi ve öznesi olmayan, fiili ve faili olmayan, gizlenmiş olan fiili ve faili, insana bırakılmış olan bir cümlenin geriye kalan nesnesi, yani cümle kelimeleri. Buna göre, madem ki Kur'an okumaya başlıyoruz, buna göre Bismillahirrahmanirrahim'i şöylece tamamlayabiliriz. Rahman, Rahim Allah adıyla Kur'an'ı okumaya başlıyorum. Rahman, Rahim Allah adına Allah'ı hamd eden bir sureyi okumaya, öğrenmeye ve öğretmeye başlıyorum diyebiliriz. Besmele'nin sadece Kur'an okurken ya da Kur'an surelerinden bir sure olarak okunması yeterli olmuyor. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, besmelesiz işin sonu kesiktir, ebterdir dediğine göre, Müslüman her hayırlı işinde besmeleyi, Bismillahirrahmanirrahim sözcüğünü söyleyecek ve Bismillahirrahmanirrahim lafzı ve sözcüğü ile başlayamayacağı bir işi de yapmayacaktır. İşte Kur'an okurken de cümleyi tamamladık. Rahman, Rahim, Allah adına Kur'an okumaya başlıyoruz. Fatiha suresini okumaya başlıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz Allah adına. Rabbimiz Teala özel ismi olan Allah'ı Besmele'de zikretmiş. Kur'an-ı Kerim ilk inmeye başladığı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetlerden önce Bismikallahümme yazdırırdı. Rivayetlerden öğreniyoruz. Bismillah yazması emredildi. Sonra Bismillah yazdırmaya başladı. Kulidullah Ebidurrahman İsra suresindeki bu ayet nazil olunca Bismillahirrahman yazması emredildi. Bismillahirrahman yazdırdı Peygamber aleyhissalatü vesselam surelerden ve ayetlerden önce. İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim ayeti nazil olunca bu sefer surelerin önüne ya da ayetlerin önüne Bismillahirrahmanirrahim yazması emredildi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Bismillahirrahmanirrahim yazdırdı. Bismillahirrahmanirrahim lafzında, sözcüğünde Rabbimiz Teala'nın üç ismi vardır. Bu üç isminden ikisi Allah ve Rahman özel isimlerindendir. Ve hiçbir kimsenin kullanma yetkisinin olmadığı isimlerdir. Er-Rahim ise Allah-u Teala'nın diğer insanlar tarafından kullanılabilir özelliklerinden bir tanesidir. Bu ismi diğer insanlar da kullanabilir. Ama Allah, ama Rahman ismini kullanamaz. Allah lafzı Rahman olan Rabbimizin Allah'ın özel bir ismidir. Bu ismi hiçbir kimsenin kullanabilme hakkı da yetkisi de yoktur. Bu isim sonradan türetilmiş bir isim değildir. Bazı kimseler, dilciler, Allah lafzının sonradan türetilmiş bir isim olduğunu söylerlerse de, bazıları ise Allah lafzının Rabbimiz olan Allah'la varlığının başlangıcı olmayan bir özelliğe sahip olduğunu söylerler. Ve Allah, Allah'ın zatını, sıfatlarını ve isimlerini kaplayan ve Allah lafzıyla Rabbimizin tüm varlığı, bütün özellikleri anlaşılan bir isim özelliğindedir. Rabbimizin Rahman ismi de kendisinin özel isimlerindendir. Rahman ismini de Rabbimizden başka kimse kullanamaz. Onun merhameti ve onun gazabı ve onun yüceliği ve onun acıması o kadar geneldir ki, öyle bir özellikte hiçbir kimseyi tahayyül etmek bile mümkün değildir. Allah yeryüzünü yaratsın, yeryüzünde insanlar var etsin ve bu insanları kendisine kul olsun diye yaratsın, sonra da bu insanlar kendisine savaş açsın. Bu insanlar kendisine savaş açmasına rağmen Allah onlara hayat vermeye, nimet vermeye, nimetlendirmeye ve dünya nimetlerini onların önüne yaymaya da devam etsin. Ve onları birdenbire cezalandırmasın. Bu ancak Rahman olan Rabbimizin bir özelliğidir ve bir ismidir. Yine aynı Rahman'ın yalnız gazap ve öfkesi de var. Yakaladığı zaman da hiç kimsenin yakalamadığı gibi yakalar. Ve o Rahman, yeryüzünde Müslüman ve kafir kullarını nimet vermede ayırt etmez, hayat vermede ayırt etmez. Ama ahirette de ayırt edecektir. Rahim ismi ise Rabbimizin merhametinin insanlara verdiği merhamete benzeyen yanıdır. İnsanlara verdiği merhamette insanlar kendilerine kötülük yapanlara iyilik yapmazlar, karşılık verirler. Müslümanı ayrı, kafiri ayrı değerlendirirler. Allah'ın Rahim ismi de böyle. Allah bu alemde, bu dünyada Rahim ismiyle Müslümanlara mutlu bir hayat yaşatırken, Rahim ismiyle Müslüman olmayanlara ise gazabın, azabın, öfkenin hakim olduğu bir hayatı yaşattırır. Rahim isminin etkisiyle yeryüzündeki kafirler düzgün ve düzenli bir hayat yaşamazlar. Ama Rahim isminin etkisiyle Müslümanların kalp huzuru ve sekineti vardır. İşte biz Allah, Rahman ve Rahim adına bir hayatı yaşamaya başlarken, ilk yaşamaya başladığımız hayatın övgü dolu olması gerekiyor ve Allah'ı övmemiz gerekiyor ki, Rabbimiz kitabının ilk suresini övgü suresi olarak, hamd suresi olarak ve Allah'a övgünün, hamdin, şükrün, senanın gereğini anlatan bir sure olarak indirmiş ve kitabının ilk suresi olarak da Kur'an'a yerleştirmiştir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İşte ilk surenin Besmele'den, Bismillahirrahmanirrahim'den sonraki ilk ayeti. Errahmanirrahim ikinci ayeti. Maliki Yevmiddin üçüncü ayeti. Bu üç ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin Rabbimiz Teala'yı öven ayetlerdir. Rabbimiz Teala'nın kendisini bu ayetlerle övmemizi istediği lafızlardır. Ve Allah, övgünün, hamdin tamamıyla kendine ait olduğunu bildiren bir cümleden sonra, niçin hamd Allah'a aittir, niçin Allah'ı öveceğiz de başkasını övmeyeceğiz, niçin Allah'a yöneleceğiz, niçin Allah'a kul olacağız, niçin Allah'a ibadet edeceğiz, niçin Allah'a şükredeceğiz de başkasına değil, sanki bunun gerekçelerini anlatıyor. Ve bir anlamda da Allah zatını, sıfatlarını ve isimlerini burada gündem yapıyor. Elhamdülillah, hamd Allah'a aittir. Övgüler, sena, medih, üstünlük, yücelik, itaat, kulluk, şükür, her şey O'na aittir, O'nun hakkıdır. Bu bir müstakil cümledir ve tam bir cümledir. Bundan sonraki kelimeler, Rabbimiz olan Allah'ın sıfatları ve özellikleridir. Rabbil Alemin, Errahman, Errahim ve Maliki Yevmiddin. Rabbil Alemin, Rab, Es-Seyyid, El-Malik anlamlarına gelen, düzen koyan, kanun koyucu, yaratan, yarattığı varlıklar üzerinde egemen olan, yarattığı varlıkların yaşama, yasasını bildiren bir kelimedir. Allah-u Teala, yarattığı varlıkları terk etmemiştir ve yarattığı varlıklara hakimdir. Hakimiyetini rububiyetiyle devam ettiriyor. Yarattığı varlıkları terk etmemiş, yarattığı varlıkların nasıl yaşayacağı konusunda da yasalar belirlemiştir. İşte bu hakimiyeti Allah-u Teala'nın tüm alemleredir. Alemlerden kasıt, canlı cansız, akıl sahibi, akıl sahibi olmayan varlıklar olduğu gibi, arş, kürsi, melek, cin, insan, hayvanat, bitkiler alemi olduğu gibi, aleminden kasıt akıl sahibi olan varlıklar da olabilir. Akıl sahibi varlıklar ise melekler, cinler ve insanlardır. Allah-u Teala melekleri var eden, cinleri var eden, son olarak da insanları var eden bir rububiyetin sahibidir. İşte Allah'tan başka alemleri yaratan ve alemlere hakim olan hiçbir varlık olmayınca, övgüler sadece ona ait olacaktır ve melekler onu övmek zorundadır. Çünkü yaratan odur. Cinler onu övmek zorundadır. Var eden odur. İnsanlar onu övmek zorundadır. İnsana hayat hakkı veren ve nasıl yaşayacağını bildiren Allah'tır, Rab odur. Er-Rahman, Er-Rahim, Besmele'yi açıklarken gündeme getirdiğimiz iki isim. Rabbimizin rahmeti, alemi kuşatan rahmeti, ama alemi farklı değerlendiren rahmeti, merhameti, dünyada ve ahirette kafire ve Müslümana farklı yargı uygulayan rahmeti, dünyada kafire ve Müslümana rızıkta ve hayatta farklılık uygulamayan rahmeti. İşte Allah Rahman olunca, Allah Rahim olunca övgüler O'nundur. Övgüler O'na aittir. O övülecektir. O'na kulluk yapılacak, O'na ibadet edilecektir. O'na şükredilecektir. O Allah, Maliki Yevmiddin, din gününün sahibidir. Şüphesiz ki o Allah bugünün de sahibidir. El-Mülkü Yevmeydinil Hakkudir Rahman. Bugün mülk hak olarak Rahman'a aittir. Bugün bu alemde Allah'tan başka hiçbir melik yoktur. Velillahi mirasü semavati vel ard. Nihayet bütün göklerin ve yerin mülkü Allah'ın mirası olacaktır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a dönecektir. Bugünün melikleri, hükümdarları, bugünün sahipleri geçici olarak sahiptir. Yeryüzünde geçici olmadan bir mülke sahip olan, bir karış toprağa sahip olan hiçbir kimse yoktur. Allah kime ne vermişse onu ondan alır ve en sonunda bütün verdikleri kendisine döner. Ama Allah-u Teala Fatiha suresinde bugünkü melikliğini gündeme getirmemiş de kıyamet günleriyle başlayan ahiret günlerindeki melikliğini gündeme getirmiş. Bugün ben melikim derse herkes diyecek ki ben de melikim. Bugün ben hakimim derse herkes diyecek ki ben de hakimim. Bugün ben sahibim derse diyecek ki herkes biz de sahibiz. Biz de bu dünyada hüküm sürüyoruz. Bu dünyadaki insanlara istediğimizi yaptırıyoruz. Bu dünyadaki insanlara Rabbimizi ve ilahlığımızı kabul ettiriyoruz. Senin malikliğinle, melikliğinle bizimkinin ne farkı var? Hatta senin kulların dünyada rahat edemezken, senin kulların dünyada ezilirken, fakir yoksul yaşamak zorunda kalırken, bizim kullarımız ve bizler ise dünyada en müreffeh bir hayatı yaşıyoruz diyerek karşı gelebilirler. Ama Allah-u Teala onlara öyle bir malikliğini, öyle bir melikliğini, öyle bir sahipliğini hatırlatıyor ki o gün hiçbir kimsede hiçbir yetki yok. O gün mahşer günleri, o gün kıyamet günleri, o gün hesap ve mizan günleri. O gün insanlar Allah'ın huzurunda mahşerde çırılçıplak haşrolacaklar. Kıyamet günleri başladığı zaman insanların elinde hiçbir güç ve kuvvet kalmayacak. Hesap ve mizan, tartı ve terazi karşısında da tek hüküm, tek hakim Allah'tır. Tek hüküm verecek güç ve kuvvet sahibi Allah'tır. Sıratın sahibi O'dur. Cennet ve cehenneme gitmelerine insanların kararı verecek yetkili merci de Allah'tır. Malik, hakim ve sahip sadece O'dur. O gün Allah kimseye yetki vermeyecektir. Geçici olarak dünyada yetkilendirdiği kimselerin yetkilerini alacaktır. Yetkisiz bir şekilde herkes Allah'ın huzurunda yerini alacaktır. İşte o günü hatırlatarak Rabbimiz Teala bütün yetkilerin, bütün gücün, bütün mülk ve saltanatın kendine ait olduğunu söyler ve bundan dolayı övgünün, hamdin kendisine ait olduğunu bildirir. İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Bu ayete kadar, bu okuduğum ayete kadar ki bölüm Rabbimiz Teala'nın zatını, sıfatlarını ve isimlerini gündem yaptı ve Rabbimiz Teala'yı bize tanıttı ve ona hamdin gereğini de bize bildirdi. İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn cümlesi ise, bu ayet ise Allah ile Rabbül Alemin, Rahman, Rahim ve Maliki Yevmiddin olan Allah ile yeryüzünde yaratılmış ve yeryüzünde denenmek üzere var edilmiş insanın antlaşmasıdır, akitleşmesidir, sözleşmesidir ve bir misak da birleşmesidir. Allah-u Teala'nın yeryüzü insanlığına en büyük nimeti budur. Allah ki Rabbül Alemin olacak, Er-Rahman olacak, Er-Rahim olacak, Malik olacak, Maliki Yevmiddin olacak ve karşısında yarattığı bir kulu taraf seçecek ve o yarattığı zayıf, güçsüz, ölümlü kulla antlaşmada taraf olacak. Kula en büyük şerefi ve onuru verecek. Ya Rabbi diyecek kul da böylece. Biz ancak sana ibadet ederiz. Ancak senden yardım dileniriz. Çünkü bu şerefi, bu antlaşma, bu akit, bu sözleşme, bu misak şerefini bize sen verdin. Biz senin vermediğin şereflere ulaşamayız. Sen bizi bir taraf kabul etmeseydin, sen bizimle antlaşma yapmasaydın, bir akit ve bir misak gerçekleştirmeseydin, biz nasıl seninle bir taraf olduğumuzu iddia edebilirdik ki? Bizim gücümüz ne, kuvvetimiz ne? Sonra biz kimiz ki seninle bir taraf olarak bir antlaşma yapalım? Gerçekten Allah-u Teala Müslümana bu onur ve şeref verince, Müslüman da bu onur ve şerefin karşılığı hemen sözleşmede taraf olarak ikrarını yapıyor ve sözünü Rabbinin öğütlediği şekilde diyor ki, İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn, ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım dileriz. Ya Rabbi, kulluğumuz sanadır ama kulluğumuzu gerçekleştirmek için de senin yardımına muhtaçız. İşte bu lafızlarla, bu sözcüklerle, bu sözlerle Allah'la antlaşma yapan, Allah'la sözleşme yapan insan, Allah'ın yarattıkları arasında zirvede bir üstünlüğe, bir güce, bir şerefe ulaşıyor. Şüphesiz ki Allah'ın tüm kulları bu sözü gerçekleştirdiği an, Allah'ın şerefli kulu konumuna yükseliyor. Cinlerden ve insanlardan kim bunu söylerse, Allah onu şereflendiriyor. Acaba ne diyor kul bu sözleriyle? Ya Rabbi, ben sana iman ettim, ben müminim. Ben senin kitabına inandım, ben senin peygamberini kabul ettim. Senin kitabına inanmamla, senin peygamberine iman etmemle, ben müminliğimi ve Müslümanlığımı ikrar etmemle, senin kitabına, senin peygamberine yöneldim. Senin kitabın ve peygamberin diyor ki, ancak rububiyet ve uluhiyet hakkı Allah'ındır. Ancak Allah'a Rab ve ilah olarak tapınılır. Ancak Allah'a Rab ve ilah olarak ibadet edilir. Allah'tan başka ibadet edilecek, Allah'tan başka tapınılacak hiçbir varlık yoktur. Ya Rabbi, senin kitabın ve peygamberin bunu öğütledi bana. Ve işte ben bundan dolayı iman ettiğim bir kitabın, iman ettiğim bir peygamberin yol göstericiliğinden sonra, ben senin öğütlediğin sözleri söylüyorum. Ya Rabbi, ben sana ibadet ederim, sana kulluk yaparım. Öğret bana nasıl kulluk yapılacağını, kitabında. Öğret bana nasıl ibadet edileceğini, Resulü'nün örnek hayatında. Benim hayatım senin yoluna kurban olsun. Benim varlığım, benim hayatım, benim malım, benim mülküm, benim her şeyim senin adına feda edilecektir. Ve ben varlığımı senin adına feda edersem, ben varlığımı senin adına yaşatırsam, sana ibadet etmişim demektir. Onun ayrıntılarında sen öğreteceksin bana, kitabında ve Resulünün sünnetinde. Ve işte ben şu anda bu lafızlarla, bu sözlerle bu yola giriyorum. Ya Rabbi, ben ancak sana ibadet ediyorum. İbadet edeceğim, kulluk edeceğim, öveceğim başka bir varlık yok. Bir Müslüman bu şekil Allah'a kulluğa yöneldi mi, Allah-u Teala'ya öğrendiği kadarıyla, bildiği kadarıyla Allah'ın peygamberinin ve Allah'ın kitabının öngördüğü şekliyle ibadet etmeye başladı mı, yavaş yavaş şunu da öğreniyor ki, eğer Allah yardım etmemiş olsaydı, o Allah'a kulluğa yönelmeyecekti. Öyle değil mi? Eğer Allah yardım etmezse, şu anda Müslümanım diyen kulların Müslümanca var olabilmesi, Müslümanca yaşayabilmesi mümkün mü? Şeytanın ve dostlarının, tüm kafir güçlerinin bütün dünyada Müslüman kalmayıncaya kadar savaşımız devam edecek dediği ve bütün dünyada gücün ve kuvvetin de Allah'a rağmen yeryüzünde hayat sürenlerde olduğu bir ortamda ve bir dünyada eğer birileri Müslüman kalabiliyorsa, hala insanların bir kısmı Allah-u Teala'ya ibadet edebiliyorsa, Müslümanca yaşamasını sürdürebiliyorsa, bu Allah'ın yardımıyladır. İşte bunu gören Müslüman, hemen İyyâke nâbüdü cümlesinden sonra der ki, Ya Rabbi ve İyyâke nestaîn, Ya Rabbi ben senden yardım dileniyorum, senden yardım istiyorum. Ya Rabbi sen yardım etmezsen, ben sana kul olamam. Bunu farklı bir şekilde de değerlendirdiğimiz zaman, şu gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Yeryüzünde Allah'a ibadet ve kulluk etmek için, Müslümanca yaşamak için, sadece Allah'ın yardımına muhtaçtır kul. Kul, Allah'ın yardımına ulaştı mı, onun önünde hiçbir engel duramaz. Kul, şöyle değerlendirmelerde bulunamaz. Toplum, aile, çevre, dünya bana yardım etse de ben kul olsam. Hayır, hayır, bu değerlendirme yanlıştır. Rabbim bana yardım etse de ben kul olsam. Rabbim yardım ettikten sonra ben ona kul olurum. Rabbim bana yardım etmezse ben hiçbir şey yapamam. İmanında ve bilincinde olan bir kul, Allah'ın yardımına güvenip Müslümanca yaşama kaygısı taşıyacak ve Müslümanca yaşama çabası içinde olacaktır. Ya değilse, çevrem, toplum, dünya, insanlar, güçlüler, zayıflar, işte onlar bana yol açsın, onlar bana Müslüman yaşama fırsatı versin de, ben onlara yalvarayım ve karayım da ne olur bana fırsat verin de Müslüman olayım. Yok, zaten dünya, Allah'ın ve Peygamber'in ve Müslümanların dışındaki dünya, insanlığı İslam'dan uzaklaştırmak için çaba içinde bir ömür sürüyor. O insanlığı İslam'dan uzaklaştırmak istesin, Müslüman da ne olur bana fırsat verin, bana özgürlük verin de ben Müslüman olayım desin. Müslüman, Müslüman olmak ve Müslümanlığı devam ettirmek için sadece Allah'tan yardım dilenecektir. Ve Allah'ın yardımı olduktan sonra hiçbir kimse de onun Müslümanlığına engel olamayacaktır. Bu bilgi ve bu bilinçle Müslüman, İyyâke nâbüdü'den sonra ve İyyâke nestaîn der ve Rabbi ile sözleşmesini bu cümlelerle tamamlar. Ve özellikle İyyâke'nin önde gelmesi, Allah-u Teala'ya yalvarış ve yakarışımızın ve muhtaç oluşumuzun ifadesidir. Kul, Allah'ın yardımını göre göre, Allah'ın yardımına şahit ola ola Allah'a kulluğu devam ettirirken bilir ki, bundan sonraki ayetler, Allah-u Teala'nın kuluna, Müslümana lütfettiği ve kulunu açıklığa kavuşturduğu, kulunun özelliklerini bildirdiği ayetlerdir. Ve kul hemen şöyle deme ihtiyacı hisseder ve Rabbinin öğütüyle der. İhdine sıratal müstakim. Çünkü kul, Allah'ın yardımına şahit ola ola şunu bilmiştir ki, Allah hidayet etmeseydi, Allah Müslüman yapmasaydı zaten Müslüman bile olamayacaktı. Bundan dolayı aman ya Rabbi ne olur beni sırat-ı müstakime ulaştır, aman ya Rabbi ne olur beni Müslümanca bir yolda yürüt, kendi yolunda yürüt. Öyle değil mi? Allah bu insanlığa risaleti, nübüvveti, peygamberliği, vahyi, İslam'ı lütfetmeseydi, İnsanlar nereden İslam'ı bilebilecek derdi. İslam'ı peygamberleriyle sunduktan sonra Müslüman olmak isteyenlere Müslüman olma özgürlüğü vermeseydi, Müslüman olma fırsatı vermeseydi, bu insanlar nasıl Müslüman olabileceklerdi? Allah'ın verdiği özgürlükle, Allah'ın lütfettiği nimetle ancak Müslüman olabildiler. İşte bunu bilen Müslümanlar, bunu öğrenen Müslümanlar, bu Müslümanlıklarının devamı için, sürekliliği için diyorlar ki, Ya Rabbi, ihdinas sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim velattallin. Bu sözlerle, bu yalvarış ve yakarışlarla, bu dualarla, Allah'ın öğütlediği bu cümlelerle Allah'a yöneliyorlar ve Allah da onların duasını kabul ediyor. Bu cümlelerin açıklamasına geçmeden önce bu surenin sonunda amin dememizi istiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amine de şöyle bir tanım getiriyor. Amin sözcüğü, lafzı Allahu Teala'nın Müslümanların eline verdiği mührüdür. Allah mührünü Müslümanlara veriyor. Müslümanlara dua modeli de sunuyor, dua da öğretiyor. Bu dualarınızdan sonra amin derseniz benim mührümü bu duanın altına basarsanız ben duanızı kabul ederim diyor. Yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha suresinde bir Müslüman bitirip de amin dedikten sonra melekler de bu sureyi işitince amin derler. Kimin amin lafzı sözcüğü meleklerin amin lafzına ve sözcüğüne denk düşerse Allah o Müslümanın duasını kabul eder diyor Muhammed aleyhissalatü vesselam. Acaba Müslümana lütfedilen, Müslümana öğretilen ve Müslümana söylenmesi konusunda Fatiha suresinde zikredilen cümleler ne anlama geliyor? Ve Allahu Teala'nın Fatiha suresini kulumla kendi aramda taksim ettim dedikten sonra kuluna ait kıldığı cümleler, ayetler ne diyor? 1. Kul sırat-ı müstakimde yürümek zorundadır. Sırat-ı müstakim, En'am suresinde Rabbimiz Teala'nın bu benim dost doğru yolumdur dediği cümlelerden öğreniyoruz ki, sırat-ı müstakim Allah'ın yoludur. Allah bir yolda yürümek zorunda mıdır? Hayır. Ama Allah'ın razı olduğu yol, Allah'ın kullarında uyguladığı yol ve sistemin ismi sırat-ı müstakimdir. Bu gerçeği kavmine Rabbini anlatırken, İnne Rabbi ala sıratil müstakim sözcüğüyle, lafzıyla Hud aleyhisselam gündeme getiriyor. Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir. Yani Rabbim kullarına uyguladığı yasayı sırat-ı müstakim çerçevesinde uygular diyor ve kullarından istediği hayat tarzını da sırat-ı müstakim içinde belirlemiştir diyor Hud aleyhisselam. İşte sırat-ı müstakim Allah'ın yoludur. En geniş ifadesiyle Allah'ın kendi zatına ve yarattığı kullara gidilsin diye var ettiği yoludur. Kul bu yolda yürümek zorundadır. Peki bu yolu anlamak, bu yolu ayrıntılı bir şekilde bilmek nedir? Sırat-ı'l-ledîne en'amte aleyhim devam eden cümleler hem bu yolun içten tanımını gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn ile de bu yolun dıştan tanımını yapmaktadır. Ve böylece kul Allah'tan nasıl bir yol istiyor, o yolun bilincine ulaşmaktadır. Bu yolun içten tanımı, sırat-ı'l-ledîne en'amte aleyhim, bu yol geniş bir çizgi ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tanımlanır. Bu yolun kenarında da çizgiler vardır. Bu geniş çizgi sırat-ı müstakimi ifade etmektedir. Yolun kenarlarındaki yollar ise, ana yolun kenarındaki yollar ise, Allah'ın gazaba uğrattığı kimselerin gittiği yollar, Yahudilerin yolu ya da Allah'ın dinini saptıran kimselerin gittiği yollar ya da Hristiyanların yolu olarak ifade edilir. Peki Allah'ın razı olduğu yol, sırat-ı'l-ledîne en'amte aleyhim, kendilerine Allah'ın nimet verdiği kimselerin yoludur. Allah'ın kendilerine nimetler verdiği kimseleri, bu yolda yürüyen kimseleri anlatmak üzere ifade ettiği bir cümleyi Nisa suresinde buluyoruz. Allah-u Teala o surede buyuruyor ki, kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler yani nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Gerçekten bunların arkadaşlığı ne güzel arkadaşlıktır diyor. Buna göre sırat-ı'l-ledîne en'amte aleyhimin yorumu ya da açıklığa kavuşturulması o yolda yürüyen kimselerle ancak mümkün olacaktır. O yolda yürüyen kimseler, önce nebiler, sonra sıddıklar, sonra şehitler, sonra salihler ya da hep birlikte nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir. Peki bu sözü söylemek ne anlama geliyor? Yani bir Müslüman Fatiha suresini namazda ve namazın dışında okurken, Ya Rabbi beni kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet derken neyi demek istiyor? Ya da bu sözüyle neyi kastediyor? Bu sözüyle bir Müslüman şunu kastediyor. Madem ki kendilerine nimetler verilen kimseler, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerse, madem ki sırat-ı müstakimde yürüyen Allah'ın kulları, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerse, bu sözü söyleyen Müslüman kul şunu demek istiyor. Ya Rabbi, ben Adem'in yolunda yürümek istiyorum. Ya Rabbi, ben İdris'in, Nuh'un, Hud'un, Salih'in ve Kur'an'da zikrettiğin ve zikretmediğin tüm peygamberlerin yolunda yürümek istiyorum. Ya Rabbi, Kur'an'da zikrettiğin ve örnek olarak sunduğun peygamber olmayan o güzel şahsiyetlerin yolunda gitmek istiyorum. Ya Rabbi, Kur'an'da örnek olarak zikrettiğin Muhammed Aleyhisselam'ın ve onun hayatında hayatlarını onayladığı şahsiyetlerin, sahabilerinin yolundan gitmek istiyorum demek istiyor bir Müslüman. Bu sözcüğü, bu lafı söylemekle. Ayrıntısını söyleyelim isterseniz. Şüphesiz bütün Kur'an bunun ayrıntısını ifade edecek. Kur'an'ın bu ilk suresini bilgi yönünden de değerlendirmeye çalışacağım. İnşallah açıklamasını bitirdikten sonra. Ama işte şimdi yine bilgi yönüyle de açıklamak ihtiyacı hissettiğimiz bir ayet. Ki hepsi böyledir ama hemen burada hissediverdik işte. Adem gibi olmak. Bir hatadan sonra Allah'a dönmek. İdris gibi olmak. Müslüman bir toplumda Müslümanca yaşamak. Nuh gibi olmak. Daha önce ölmüş gitmiş kimseleri tanrılaştıran bir toplumda, uzun ömürlü saltanatın sahibi olan bir toplumda insanları Allah'a kulluğa davet etmek. Hud gibi olmak. Süper bir güç karşısında dimdik durabilmek. Yeryüzünün en güçlü devletinin karşısında dimdik durabilmek. Onları Allah'a kulluğa çağırabilmek. Yeryüzünün en güçlü insanları karşısında, yeryüzünün en güzel şehirlerini imal eden kimseler karşısında, yeryüzünün en güçlü teknolojisine sahip olan güçler karşısında dimdik duruşla durabilmek ve onları Allah'a kulluğa çağırmak. Salih olabilmek, yeryüzünü imar eden ve yeryüzünde ölümsüzlüğü arayan dağları yontup, ölümsüzlüğü dağlarda ve saraylarda, ovalardaki gerçekleştirdikleri saraylarda arayan kimselere Allah'ı hatırlatmak ve Allah'ın ayetleriyle onları İslam'a davet etmek, Allah'a kulluğa çağırmak. İbrahim olabilmek, kendi başına bir ümmet olabilmek, tüm kavme, tüm topluma, tüm devlete, tüm yıldızlara, aya, güneşe tapanlara, tüm putlara tapanlara, tanrılığını ilan eden devlet başkanlarına ve ateşe atılma pahasına bir kavgayı yürüten İbrahim olabilmek. Hicret de İbrahim olabilmek. Sare ile Lut Aleyhisselam'la yürürken İbrahim gibi olabilmek. Hacer'le İbrahim olabilmek. Hacer'le İsmail'i Mekke'de bırakırken Allah'a güvende İbrahim nasılsa bütün hayatta İbrahim olabilmek. Mekke'yi bina ederken ve diğer tüm denenmelerde ve imtihanlarda başarıyla geçerken İbrahim nasılsa İbrahim olabilmek. Ve Lut gibi olabilmek. Ahlaksızlığın zirvesinde olan bir toplumda Lut Aleyhisselam gibi insanlığı ahlaka, ahlakın güzelliğine, nikaha ve Allah'a davet edebilmek. Ve sonra diğerleri, bütün peygamberleri göz önünde bulundurun. Onlar nasıl örnek oldular? Nasıl bir hayat yaşadılar? Onlar nasıl yaşamışlarsa, Ya Rabbi biz de öylece olalım demek. İshak olmak, Yakub olmak, Yusuf olmak. Kolay şeyler değil bunlar. Hangi peygamberin hayatı kolay yaşanmış bir hayat ki? Sonra Kur'an'da zikredilen, Yasin suresinde zikredilen o şehit insan gibi olmak. Ashab-ı Kehf gibi olmak. Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn gibi olmak. Ve diğer güzel örnekler ve Resul'ün hayatı, Resul'ün arkadaşları ve Kur'an'da zikredilen ve zikredilmeyen tüm örnekler gibi olabilmek. İşte sıratallezine enamte aleyhim derken bir Müslüman bunları söylüyor. Bir Müslüman bunları söylerken şüphesiz ki yani bu sözler söylensin ama ben başka hayat yaşayayım diye söylemiyor bunları. Ve o peygamberleri gözünün önünde canlandıracak şekilde bilgiyle imanla söylüyor. Ve böylece sırat-ı müstakimde o peygamberlerle, o şehit ve sıddıklarla ve salihlerle beraber yürümeyi hedefliyor. Ve sonra devam eden cümlelerde gayril mağdub aleyhim veled dalin cümlelerinde ise yolun dışında kalanlarını öğreniyor. Ve istiyor ki ya Rabbi gazaba uğrayanların yoluna bizi ulaştırma. Ya Rabbi sapıkların yoluna da bizi ulaştırma ya Rabbi. Biz gazaba uğrayanların yolunda gitmeyelim. Ya Rabbi biz sapıkların yolunda gitmeyelim. Bu sözler bu lafızlar neyi hatırlatıyor? Kim gazaba uğradı? Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Medyenler, Eykerler ve Firavunlar. Kim sapıttı? İslam'ı bırakıp da başka yollara giden tüm toplumlar. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle kim gazaba uğradı? Veba-u bi'gadabin ala gadab cümlelerinden de öğreniyoruz ki Yahudiler. Kim sapıttı? Hristiyanlar. İşte bu sözlerle de diyoruz ki ya Rabbi, bu dünya hayatında sana ve senin peygamberlerine iman etmedikleri ve itaat etmedikleri halde sonunda dünya cezasıyla cezalandırılan ve gazaba uğrayan kimseler gibi yapma bizi ya Rabbi. Bizi gazaba uğrattıkların yoluna iletme. Bizi o yolda yürütme. Bizi o yoldan kurtar. Ya Rabbi, senin dinini ve peygamberlerin getirdiği hayat tarzını değiştirip de kendilerine göre bir din, bir inanç ortaya koyan ve böylece sapıtan kimselerin yoluna da bizi iletme ya Rabbi. Biz o yollarda da yürümeyelim. Ve bu sözleri bitirirken amin diyor Müslüman. Ve amin sözüyle de Allah'ın mührünü kullanmış oluyor. İşte Fatiha suresini en kısa özetle Allah'ın izniyle böyle ifade etmek mümkünken, tekrar ediyorum, Fatiha suresini anlamak demek, tüm Kur'an'ı anlamak demekle özdeştir. Çünkü Fatiha Kur'an'ın anasıdır. Çünkü Fatiha kitabın anasıdır. Bunu bilgi açısından değerlendirerek bu isimlerin doğruluğunu da ortaya koymaya çalışalım. Fatiha suresinde hangi konular işleniyor? Fatiha suresinde 1. Allah'a hamd. 2. Allah. 3. Allah'ın rububiyeti. 4. Alemler. 5. Allah'ın isimleri ve sıfatları. Rahman, Rahim. 5. Allahu Teala'nın ahiret günlerindeki egemenliği. 6. Ahiret günleri. 7. Allah'ın yarattığı kulların Allah'a kulluğu ve ibadeti. 8. Allah'ın kullarına yardımı. 9. Allah'ın yolunun sırat-ı müstakim olması ve o yolun bilgisi. 10. Bu yolda yürüyenlerin özellikleri, yani peygamberler, yani tarih. 11. Bu yolda yürümeyenler, yine peygamberlere karşı gelenler ve peygamberlere inanmayanlar, tarih bilgisi, gazaba uğrayanlar ve sapıklar. Ve Kur'an bunları anlatmıyor mu? Kur'an'ın tümünü göz önünde bulundurun. Allah, alem, tarih, gelecek, peygamberler, yol, İslam, yaşantı, kulluk, övgü ve Kur'an ve sünnet, 23 yıllık peygamber hayatı, Fatiha'nın açılımı ve kim Kur'an'ı bilirse, kim sünneti bilirse, Fatiha'yı bilmiş demektir. Kim de Fatiha'yı bilirse, Allahu Teala'nın insanlığa indirdiği tüm bilgilere sahip olmuş demektir. Kim de Fatiha'yı bilmez, Kur'an'ı bilmez ve vahye inanmaz ve vahyi öğrenmezse hiçbir şey bilmiyor demektir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Euzubillahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.